Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla her hafta olduğu gibi birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Güray hocam, kitap armağanımız var. Yine bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış ve bizi desteklemek anlamında her hafta bir kitap armağan ediyoruz. Hocamız biraz sonra tanıtacak kitabı sizlere, bu haftaki armağan kitabımızı değerli dinleyicilerimiz. Ayrıca sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımızı ben hemen anımsatayım. Sonra sohbetimize başlayacağız. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Sorularınız, yorumlarınız ve kitap armağanımız için hemen şimdi Güray hocamıza soruyorum. Hocam bu hafta şanslı dinleyicimize hangi kitabı armağan edeceğiz?
Bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayan kişiye çok güzel bir eser Türk Tarih Kurumu yayınlarından Osmanlı Devleti Saray Teşkilatı'nı hediye ediyoruz. Ordinaris Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Rahmetle yad ediyoruz İsmail Hakkı Uzunçarşılı hocamızı da. Gerçekten Türk tarihçiliğinin ve tarih kurumumuzun çok değerli bir bilim insanı ve tarihe mal olan eserler bırakmıştır. Gerçekten de elimizdeki eser saray teşkilatı ile ilgili Osmanlı Devleti'nin yönetimini birinci derecede anlamamız gereken bir müessesesini, saray teşkilatını ele alıyor bu kitap. Meraklı dinleyicilerimize iyi okumalar diliyorum. Talihli dinleyicimiz tabii ki böyle bir esere de zevkle okuyacaktır diye ümit ediyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, gerçekten bayağı hacimli, kapsamlı bir kitap ve yazan da az önce Güray hocamızın söylediği gibi İsmail Hakkı Uzunçarşılı rahmetli hocamız. Hocam İsmail Hakkı Uzunçarşılı Ordinaris Profesör Doktor, birkaç cümle söylemek gerekirse yeri gelmişken, Türk tarihine, Türk milletine adanmış bir ömür diyebilir miyiz?
Evet, Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzunçarşılı Türkiye'de ilk Osmanlı tarihini modern anlamda araştırmacılığıyla ortaya koyarak yazan önemli bir tarihçimiz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkan 9 ciltlik eserin önemli bir kısmının yarısının yazarı, tabii Enver Ziya Karal ile birlikte 9 ciltlik bir Osmanlı tarihi serimiz var. O kitaplardan başka pek çok eseri daha var. Mesela elimizdeki Saray Teşkilatı, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, Anadolu Beylikleri, Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri ve Osmanlı Devleti'nin çeşitli müesseselerine dair araştırma, yayın ve çalışmaları var. Rahmetli yad ediyoruz. Onun meclisteki görevi sırasında verilmiş olan geniş yetkilerle belgelere dayalı eserler ortaya koyduğunu biliyoruz. Onun öğrencileri de bunu devam ettirmeye çalıştılar. Böylece biz tarihçiliğimiz içerisinde önemli bir dönüm noktasını da hatırlamış oluyoruz. İsmail Hakkı, evet, Uzunçarşılı hocanın şahsında.
Az sonra değerli dinleyicilerimiz sohbetimize başlayacağız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Hocam 1. Mahmut dönemine bir giriş yaptık. 3. Osman, 3. Mustafa dönemlerine geçeceğiz. Sanırım bugün biraz hızlı gideceğiz. Çünkü burada bir anımsamak lazım. Güray hocam, Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamız Selçuklu'nun izinde programında şöyle bir tespitte bulunur. Tarihimizde bazen 50 senede bir olay gerçekleşir. Bazen bir senede 50 seneye sığacak olay gerçekleşir. Galiba bu bahsettiğimiz dönemde hocanın bu tanımına uyuyor.
Elbette tarihi olayları değerlendirirken, geçmişe bakarken uzaktan bakmanız, yakından bakmanız konunun büyüklüğünü anlamak, görmek açısından, kavramak açısından konunun önemini değiştirebilir. Farklı zamanlarda farklı yönleriyle tarihi olaylar, sonuçlar ortaya koyarlar. Nitekim Türkiye coğrafyası, Anadolu diye tanımladığımız coğrafya, dünyanın vazgeçilmez tarihsel stratejisine sahip, jeopolitik öneme sahip bir yerdir. Tarih boyunca bu önemini artı eksi yönde değişkenlikler göstermekle birlikte taşımıştır. Yani genellikle de artırarak devam ettirmiştir. Günümüzde de bu önemini gerçekten sürdürdüğünü, artırarak sürdürdüğünü görüyoruz, yaşıyoruz. Anlık olaylar bazen tarihe yön vermekte yeterli olur. Saniyelerle ölçülen olaylar vardır ve o saniyeler içerisinde meydana gelen gelişmeler bazen tarihin adeta yıldız kaymasına sebep olacak şekilde değişmesine, yön verilmesine neden olabilir. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın ortalarını anlatıyoruz son iki programdır. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılın ortalarında yaşadığı olaylar içerisinde çok önemli gelişmeler, girişimler, ıslahat girişimleri oldu. Neden girişimler diyoruz? Yani buradaki ifadeyi özellikle seçerek kullanmamızda yarar var. Çünkü girişim olarak kaldı. Tam anlamıyla kalıcı reformlar ya da ıslahatlar gerçekleştirilemedi. Osmanlı Devleti yenileşmeye çalışıyordu ama bu yeniliklerin kalıcı olması yolunda engeller, iç ve dış reform yaparken yeniliklere karşı çıkan bir takım unsurlar meydana geliyordu. Sebepler vardı. Mesela Yeniçeri Ocağı artık 18. yüzyılda aslında kendisi yeniliklerin önünde bir engel olarak durmaya başlamıştı. Bunu genel anlamda da pek çok olayla, örneklerle gösterebiliriz. Birinci Sultan Mahmud'un bir yenilik hareketi olarak ortaya koymuş olduğu Topçu Ocağı, Comte de Bonneval'ı getirerek Topçu Ocağı'nın başına Humbaracı Ahmet Paşa ismiyle onu yerleştirmesi ve Beylerbeyi sıfatını vererek onu Topçu Ocağı'nın kuruluşunda görevlendirmesi çok anlamlıdır. Kendisi Avrupa'da eğitim görmüş, yetişmiş bir asker idi. Ama Müslüman olarak Osmanlı Devleti'ne iltica etmiş ve Osmanlı askeri sınıfına dahil olarak sarayın hizmetinde görev almak istediğini bildirmiş. Bunun üzerine Sultan 1. Mahmut onun bu beceri ve yeteneklerinden, tecrübesinden istifade etmenin kısa bir yani oryantasyon diyoruz, uyum eğitimiyle birlikte Ahmet Bey'e Beylerbeyi ve Paşalık rütbesini verildiğini görüyoruz ve Humbaracı Ocağı'nı kurmuştur. Nitekim Humbara sözcüğü üzerinde de konuştuk. Bu ocak 1836 yılından itibaren faaliyetlerini gösterir. Aslında 1832 yılında Humbaracı Ahmet Paşa'nın artık Osmanlı'ya hizmet etmeye başladığını ama çeşitli safhalarda görevini sekteye uğrattığını görüyoruz. Ocağı açtıktan bir süre sonra ocakla ilgili bazı talepleri de oldu. Yani Yeniçeri Ocağı'ndan ayrı bir ocak olarak ortaya çıkan topçu sınıfının gelişmesi ve özellikle askeri sahada gösterdiği başarılar 1737-1738 yıllarında 1739'a kadar devam eden 3 yıllık Avusturya ve Rusya savaşlarında biz Topçu Ocağı'nın çok başarılı görevler üstlendiğini görüyoruz. Bu durumu gören Yeniçeriler kapatılması yönünde büyük gayretler gösterdiler ve Topçu Ocağı sadrazamlar arasındaki rekabete kurban gitti. Humbaracı Ahmet Paşa Kastamonu'ya vali olarak ya da bey olarak sürgün edilerek Topçu Ocağı'nın ücretleri, ödenekleri kesildi. Bir süre
Hocam ama
sonra
şimdi
yani
burada
Osmanlı Devleti'nin tabii ki zaman içerisinde Topçu Ocağı'nın zayıflamasından olumsuz etkilendiğini görüyoruz ve daha sonra yeniden açılmıştır ocak. Ve Humbaracı Ahmet Paşa yeniden görevine iade edilerek ocağı güçlendirmesi istenmiştir. Ve böylece Humbaracı Ahmet Paşa'nın görevine devam ettiğini görüyoruz. Ancak bu görevine devam etmesi de onu kurtaramamış. Ocak her ne kadar bir süre daha Osmanlı askeri yapısına hizmet ettiyse de, öğrenciler ve subaylar yetiştirdiyse de Topçu Ocağı kesin olarak 1. Mahmud'un hayatı sırasında yeniden kapatılmıştır. Çünkü Yeniçeri Ocağı böyle bir rakip askeri sınıfı istemiyordu. Yani Topçu Hoca reformu dediğimiz, ıslahatı dediğimiz girişim kadük kalmıştır, kopuk kalmıştır, devamlılık arz edememiştir. Ama ve hocam, nitekim önündeki engeller de ayrıca üzerinde konuşulması gereken engellerdir. Yani Yeniçeri Ocağı'nın kendi iç yapısıyla ilgili sorunları vardır. Yeniçeri Ocağı'nın reformuyla ilgili de 1. Mahmud'un aslında fermanlar yayınladığını biliyoruz. Bu fermanlar içerisinde baktığımızda Yeniçeri Ocağı'nın birliklerinin düzenlenmesi konusu da vardır. Bunu kabul etmemişlerdir. Düzenli olarak maaşlarının ödenmesini, eski askeri düzen ve sistemlerinin, sınıflarının devam etmesini istemişlerdir. 1. Mahmud da bunun devam etmesinin olay çıkarmalarından daha faydalı olacağını düşünerek konunun üzerine bir anlamda sümen çekmiştir diyebiliriz. Yani örtbas etmiştir.
Hocam şimdi burada şunu da belki söyleyebiliriz. Yeniçeri Ocağı artık bu şekli almışsa, bu hale gelmişse düşmana ne hacet?
Askeri sınıf içerisinde yenileşme gerektiğinin farkındadır ama sultanlar, artık padişahlar bu noktada bilinç halindedir. Devlet insanları da bu noktadadır. Yani askeri sınıfı yenileştirmeden Osmanlı Devleti'nin askeri sahada başarılarının devamlılık arz etmeyeceğinin farkına varan Osmanlı hükümdarı artık 3. Mustafa zamanında, yani 1757-1774 yılları arasında yaklaşık olarak baktığımızda işte 17 yıla yakın bir süre tahta kalmış olan 3. Mustafa zamanındaki olaylara bakacak olursak, gerçekten çok ciddi anlamda Yeniçeri Ocağı'nın yeniden ele alınmaya çalışıldığını ve reform edilmeye gayret edildiğini görüyoruz. Yine bu dönemde de biz Yeniçeri sınıfının karşı çıktığını görmekteyiz. Yani ocağın yenileşmesi, kendi içerisinde yeniliğe, ıslahata tabi tutulması olayına da karşı çıktıklarını görüyoruz. Yeniçeri Ocağı'nın yenileşmesi gerektiğiyle ilgili 17. yüzyıldan beri pek çok tartışma vardır, pek çok rapor vardır, tarihi belge vardır. Ocağın bozulmasıyla ilgili daha önce söylediğimiz gibi sebeplerin, bir timarlı sipahiler gibi kendilerine rakip olarak yeni bir ocak çıkmasını istemiyordu. Timarlı sipahilerin ortadan kaldırılmasının sebebi de Yeniçerilerdir. Çünkü iki ocak arasında rekabet olmuş ve timarlı sipahiler bu rekabette kaybetmişlerdir.
Bu ne kadar bir süreç? Bunların bu direnişleri, daha önceki programlarımızda da son derece güzel bir örnek verdiniz. Artık savaş sahada da son derece başarısızlar. Aşçılar, aşçı yemekleri kepçe kazan, düşmanı bozguna uğratıyorlar bunlar kaçarken. Güray Hocam, sorum şu. Bu ne kadar bir süreç aldı? Sekmanı Cedid, Nizami Cedid derken bunların kışlalarının topçu ateşiyle artık ortadan kaldırılması. Ne kadar süre direndiler ve devleti ve milleti tuttular?
Askeri yapı içerisindeki yeniliklerin yapılması gerçekten zordur. Tarihte en zor yeniliklerin yapıldığı sahalardan birisidir. Çünkü işin içerisinde güvenlik ve silah vardır. O da toplumu ve devleti etkileyecek bir güçtür. Silah her zaman için bir güç olarak dünya dengesinde, devletlerin dengesinde, toplum hayatında, idarede etkili bir araç olarak öne çıkar. Bununla birlikte devlet sistemi ve milletin bilinci yüksekse, güçlü bir geleneğe ve hukuka sahipse, bu ancak daha mantıklı, makul bir düzeye gerileyebilmektedir ve yenileşmeyi kendi işlerinde kolay kolay kabullenebilmektedirler. Askeri sınıflar dünyanın her yerinde bu şekildedir. Yani bugün farklı ülkelerin askeri yapılar içerisindeki dengelere baktığımız zaman, işte silah ticaretinin yaygın olduğu ülkelerde de silah ticaretinden gelir elde eden fabrika sahipleri artık o ülkeye yön verir duruma gelmiş görünmektedir.
Yaşıyoruz bunu zaten.
Bunu açıkça görüyoruz. İşte Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin pek çok açıdan etkili bir güce ulaştıklarını söyleyebiliriz. Mesela gediklik sistemiyle ticarete de hakimdirler. Yani Osmanlı pazarlarında Yeniçerilerin gedik sahibi olduklarını,
ne demek ki?
Tımar sahibi olduklarını görüyoruz. Yani arazilerin yönetiminden, timarlı sipahilerin ellerindeki arazilerin yönetiminden tutun, pazarlarda, limanlarda, ticarette, gümrükte Yeniçeri ağalarının gelirlere el koyduğunu ve gediklik dediğimiz sistemde tekel, yani gelir gider ve parayı yönetme işlerine Yeniçeri ağalarının baktığını ifade etmek için kullanıyoruz. Gediklik sistemi 18. yüzyılda çok yaygınlaşan ve Osmanlı Devleti'nin artık modern çağlarda ortaya çıkmaya başlayan bu tekelleşme dediğimiz adına artık sektör olarak baktığımızda devlet içerisinde para ve işletme gücünü elinde tutan üretim sektöründeki farklı alanlardaki üretimin tek elden kontrolünün ifade edildiği sisteme deniliyordu. Gediklik bu. Yani araziniz var. Mesela Konya kadar bir ili. Bir tane ayağına veriyorsunuz bir taraftan. Bu toprak ayağını. Ama Yeniçerilerin içerisinden çıkmış birisi olabiliyor bu. Veya asi bir timarlı sipahi bey oluyor. Devletin bastıramadığı bir kişiye bir takım haklar vermesi ve onu paşa olarak ataması gibi bir şey. Yani Osmanlı Devleti yer yer kendi içerisinde dengeyi sağlayabilmek için çatışan kutupları bir araya getirecek bir karar verdi. Bu da ayanlık sistemini Yeniçerilere karşı denge politikası olarak ortaya çıkarma sonucunu ortaya getirdi. Yani Yeniçerilerin merkezi hükümet üzerindeki Osmanlı hükümeti ve devleti padişah üzerindeki baskısını azaltabilmek için taşradaki askeri gücü destekleyecek bir yol seçtiğini görüyoruz 18. yüzyılda.
Peki hocam, burada o zaman Selçuklu'dan farklı olarak Osmanlı devletinin kuruluşundan itibaren, tabi Beylik döneminden itibaren merkezi güçlü tuttuğunu görüyoruz. Adem'in merkezinden son derece uzak. Yani, bu taşradaki bu gelişmeler devletin yapısı üzerinde tesirli olmuş mudur?
Tabii ki ve belirleyici olmuştur. Çünkü senedi ittifak dediğimiz 3. Selim'in zamanında gerçekleşen ayanların padişahın yetki ve sözünü sınırlama hakkının tanınması belgesi açıkçası merkezi otoriteye de sınır çekildiğini ve devletin ademi merkeziyeti kabullendiğini ilk defa gösterir. Yani Osmanlı Devleti merkeziyetçi, üniter bir devlet sistemine sahiptir aslında. Evet, yerinden yönetim de çok önemliydi Osmanlı Devleti'nde. Eyalet sistemi vardı neticede. Ama bu eyalet sistemi Anadolu ve Rumeli için çok merkezi üniter yapıdan bağımsız bir yapı olarak düşünülmüyordu. Eyalet vardı Anadolu'da ama eyaletler merkeze çok sıkı sıkıya bağlı, denetim altında bulunan merkezi bir devlet yapısıyla doğrudan doğruya alakalı bir parçaydı. Tıpkı Avusturya, Eflak, Boğdan gibi yerlerde olduğu üzere değildi. Yani Rumeli ve Anadolu Kazasiyerliği'nin daha merkezi bir hükümeti gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak evet, Anadolu'da ve Rumeli'de artık 18. yüzyılda, 1. Mahmut zamanında ve sonrasında ayanlık sisteminin daha da sık kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Nitekim 1. Mahmut'un tahta geçişinden sonra özellikle son yıllarında, son 10 yılında Anadolu'daki eşkıyayı, bedbaht olan insanları, yani işsiz, güçsüz ve silahla insanları soymaktan devlet yerine hüküm koymak ve halka vergi koymak, haraç kesmek üzere kendisinin geçimini temin etmekte olan zümrelere karşı tedbir alma yolunu seçtiğini görüyoruz. 3. Mustafa da aynı yolu tercih ederek özellikle Anadolu'nun güvenliğini sağlayacak askeri tedbirler alma yolunu seçmiştir. Böylece biz vergi denetiminde, toprak denetiminde, üretimin esas alındığı toprak sisteminin işletilmesinde ve Yeniçerilerin düzene koyulması yolundaki reform girişimlerinde 3. Mustafa'yı önemsiyoruz. 3. Mustafa reform kafalı bir insan. Yani yenilikçi bir insandı. Çok çok okuyan ve yaklaşık 27 yıl kafes hayatında sürekli kitap okumuş bir insan. Böyle birisi. 3. Mustafa'nın bir özelliği de reformcu bir hükümdar olarak tahta geçmiş olan Lale Devri'nin padişahı 3. Ahmet'in oğludur.
Yani bütün ayrıntıları hocamıza soracağız değerli dinleyicilerimiz. Devam edeceğiz az sonra.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Türk tarihinin izindeyiz değerli dinleyicilerimiz, arayışlarımız sürüyor. Hocam, hemen önce şunu sormak istiyorum. Osmanlı'nın duraklama döneminden itibaren Yeniçeri Ocağı'nın, Yeniçerilik sisteminin pek çok şeye engel olduğunu programlarımızda Osmanlı tarihine geçtiğimiz tarihten itibaren vurguluyorsunuz. Hocam Yeniçeri çalışmaları Türk tarih bilimi anlamında hangi aşamada?
Askeri tarih çalışmaları genellikle askeri tarih çalışan hem kurumlarımız var Türkiye'de hem de özellikle ATESA dediğimiz Askeri Tarih Stratejik Araştırmaları Enstitüsü'nün yayınlarının yanı sıra akademisyenlerimiz arasında pek çok kişi bağımsız çalışmalar yaparak bağımsız yayın evlerinde Türkiye'de yayınladılar pek çok çalışmalarını. Mesela Yeniçeriliği Türkiye'de Betimar sistemini Profesör Doktor Halil İnalcık Osmanlı'da askeri sistemini çalışmıştır. Selçuklu askeri yapısını ve ordusunu çalışan pek çok akademisyenimiz var. Birden fazladır. Bunu da ifade edeyim. Aydın Taner'i Türk devlet geleneğini anlatırken ordu teşkilatını anlatmıştır ve yazmıştır. Bugün de eserleri okunmaktadır. Daha sonra doktora ve akademik kariyer anlamında tez olarak pek çok eser yapıldı. Osmanlı askeri sistemi üzerine gerek Yeniçeriler, gerek Tımarlı Sipahiler, gerekse kuruluşundan yıkılışına kadar ordu teşkilatı üzerine İsmail Hakkı Uzunçarşılı başta olmak üzere bağımsız araştırmacı yazarlar, Yılmaz Öztuna gibi bağımsız araştırmacı yazarlar kalem oynattılar, yazdılar, konuştular, programlar yaptılar. Bunlar içerisinde hepsinin dönemini ayrı ayrı anmak da gerekir. Yani bir timarlı sistemini anlamadan Osmanlı askeri yapısını anlayamazsınız. Timarı anlamanız gerekiyor, toprak sistemini anlamanız gerekiyor. Acemi olanlar ve okul sistemini, askeri okullar sistemini anlamadan Yeniçeriliği ve devşirmeyi anlayamazsınız. Devşirme sisteminin hukuku vardır. Onları ayrı ayrı çalışan akademisyenlerimiz oldu. Ben burada birçoğunun eseri özel yayın evinden de çıktığı için isim vermek yanlış olur diye düşünüyorum. Onları isim isim belirtebiliriz. Yani pek çoğu halen hayatta olan akademisyenlerimiz kitaplarıyla konuyu işliyorlar, anlatıyorlar.
Yani hocam dinleyicilerimiz merak ettiklerinde Yeniçeri Ocağı nedir? Ulaşabilecekleri kaynaklar, kitaplar çok.
Evet, mevcuttur.
Şimdi Gürel Hocam, 1. Mahmut hangi dönemler arasında sultandı? Peşinden gelen 3. Osman ve sonra 3. Mustafa. 1. Mahmut'u kişilik anlamında beceri, yetenek ve karşıtları anlamında nasıl tanımlarsınız? Dönemi toparlar mısınız Gürel Hocam?
Sultan 3. Ahmet tahttan indirildiğinde patronu Halil isyanı sırasında onun oğlu ve aynı zamanda tahta geçirilen hükümdarlar içerisinde çok çok önemli, yani kardeşi olan oğullarına da yapmış olduğu bir nasihattir. Bu genel bir nasihatnamesi var. O nasihatname içerisinde 1. Mahmud'a reformlara devam etmesini öğütler. Devlette güvenin esas olduğunu ve devlet işlerini ikinci bir kişiye emanet etmemesini, doğrudan doğruya kendisinin sürekli denetlemesini ister. İşte 1. Mahmud'un bu düşüncelerle Lale Devri yeniliklerini devam ettirdiğini görüyoruz. Mesela İbrahim Müteferrika'nın İstanbul'da açmış olduğu matbaayı, faaliyetini desteklemiş, kitap basmak konusunda teşvik etmiş ve maddi olarak matbaayı amireyi desteklemek suretiyle geliştirmiştir. Ve Lale Devri yeniliklerinin devam ettirilme çabasını görüyoruz burada. Vezir-i Azamları birbiri ardınca atamış olması, onun bir istikrarsızlık sebebi kendi eliyle ortaya çıkardığını göstermektedir. Bununla birlikte çok ciddi bir askeri reform planladığını, sosyal reformu da güçlendirecek şekilde tedbirler aldığını görüyoruz. Tabii İstanbul'da Lale Devri'nde olduğu gibi büyük saraylar yaptırılmamıştır. Bununla birlikte biz 1. Mahmud'un kendi çabalarıyla yaptırmış olduğu bayındırlık eserleri de görüyoruz İstanbul'da. Edirne'den sonra İstanbul çok bayındır hale gelmişti Lale Devri'nde. Edirne bir süre başkent olarak kullanılmıştır. 17. yüzyılın ikinci yarısında uzun süre başkent olarak kullanılan bir yer Edirne'dir. Bu genellikle biz Osmanlı Devleti'ni anlatırken düz bir genellemeyle söylendiğinde İstanbul sürekli başkentmiş gibi ifade edilir ama aslında arada Edirne'nin başkentlik özelliğini kazandığını atlayabiliyor.
Hocam çok güzel vurguladınız. Bursa'yı da unutuyoruz.
Bursa daha eskidir tabii. Edirne'den de öncesi var. Ancak bu 17. yüzyılda başkentin Edirne'ye gitmiş olmasının sebeplerini de araştırmak, görmek gerekiyor. Neden? İstanbul güvenli bir liman ve başkent olmaktan çıkmıştır. eşkıyalık has safhadadır ve Venedikliler Gelibolu Yarımadası'nı kuşattığı gibi İstanbul'u da kuşatıp padişahı esir alabilecektir. Edirne bir liman değildir. Kara parçasının ortasında güvenli bir sığınaktır. Bundan dolayı padişahlar yaklaşık 40 yıllarını, yani 40 yıldır Edirne Sarayı'nda güvenli bir kale ve savunma mekanizması içerisinde yaşamayı tercih etmişlerdir ve ayrıca Balkanlardan gelecek tehlikelere karşı buradan devleti daha hızlı yönetebileceklerini de düşünmüşlerdir. Kendilerine göre bir güvenlik ve stratejik tercih gerekçesinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
Hocam 1. Mahmut çok renkli sultanlarımız vardı programımızda, teker teker anlattınız. En iyi yay yapandan, ok yapandan, çok güzel şiirler üretenlere kadar neredeyse sanatta bilimle uğraşmayan Osmanlı Sultanı yok. 1. Mahmut için bu anlamda neler söyleyebilirsiniz? Kayıtlarda ne var Güray Hocam?
Yeniliksever bir hükümdar. Yani özellikle mühendislik ile ilgili konulara gerçekten tutkun bir kişi olduğunu biliyoruz. Kendisinin bizzat ocağı, humbaracı ocağını yönlendirmesinde de temel olarak bu sebep vardır. İşte matbaayı devam ettirmesinde de yenilikçi bir kafa yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Güvenle ilgili sorunu var. Aslında 3. Ahmet'in nasihatini dinlediğini söyleyebiliriz. Çünkü etrafında pek fazla insana güvenmemiştir. Beşir Ağa dışında kimseye güvenmemiştir. İşte 3. Ahmet'te de o oldu. Burada da Silahtar Paşa'ya çok fazla güvendiğini görüyoruz. Neticede devlet içerisinde mutlaka az da olsa belli sayıda insana güvenerek bir idareci hükümdarlığını daimi hale getirebilir ve başarılı kılabilir. Güvenmek zorunda olduğu insanlar vardır. Tek başına devleti idare etmesi de mümkün değildir. Kendi ekibini kurmaya çalışmıştır. Sultan 3. Osman ile kıyaslarsak, o da 2. Mustafa'nın oğlu,
geçelim,
kardeşi.
Evet hocam.
1754 yılında tahta geçip 3 yıl hükümdarlık yapabilmiştir ama o mesela tam aksine dengesiz bir padişah olarak anılır tarihte. Yani reformları devam ettirme değil de keskin kararlar verir ve tutarsızlıklar, vazgeçmeler ortaya koyar. Serttir aldığı kararlarda 3. Osman'ın.
Kısa bir dönem ama değil mi hocam?
Evet, bir süre sonra da rahatsızlanarak kendi eceliyle vefat etmiştir. Onu da belirtelim. 3. Mustafa Osmanlı Devleti içerisinde yenileşme hareketlerinin içerisinde çok önemli bir isim. 3. Mustafa'nın yapmış olduğu faaliyetleri aslında ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Özellikle Osmanlı denizcilik, askeri sistemi, donanması ile ilgili faaliyetleri güçlendirdiğini görüyoruz. Yine Anadolu'daki Levent sınıfının, Levantan askeri sınıfının isyanı dediğimiz eşkıyalık faaliyetlerinin azaltılması için tedbirler almış olduğunu görüyoruz. Bir nevi Anadolu'daki bu eşkıyanın bastırılması için görevliler atadığını, reayayı koruma amaçlı fermanlar, ahitnameler çıkardığını, af kanunnameleri düzenlediğini görüyoruz. Yani eşkıyaya bir süre verip eğer itaate gelirseniz, yaptıklarınızdan vazgeçer ve reayanın, devletin hakkını verirseniz, sizler affolunacaksınız gibi adaletnameler yayınladığını görüyoruz 3. Mustafa'nın. Adaletname dediğimiz şey bir nevi kanun. Yani kanun çıkarıyor ve diyor ki Anadolu'da artık devlete tabi olun, hukuksuz yere kendiniz vergi koymayın, köylüleri, toprak sahiplerini ezmeyin ve reayaya, yani halka, reaya dediğimiz sözcüğün anlamı bugünkü tabirle millet, halk, vatandaşa eziyet etmeyin. Sizin hakkınız değil bu, bu devletin hakkıdır, kamunun hakkıdır diyor. Ve onun için de çok güzel bir ifade var adaletnamesinde. Güvenlik görevlileri atadım. Eğer asiliğe devam ederseniz sizin kanınızı helal sayıyorum diyor. Yani böylece bir ferman var. Yani ölüm fermanı veriyor. Eşkıyanın kanları helaldir. Malları da bunları katledenlere aittir. Böylece yani halka diyor ki, reayaya, millete diyor ki,
vaciptir.
Devletle işbirliği yapın ve bu eşkıyayı birlikte halledelim, ortadan kaldıralım. Yani Anadolu'daki asayişi çözüm yolu budur. Şu anda da budur baktığımız
millete,
zaman. Yani evet, devlete hocam. Asi ise onun malı da kanı da helaldir demiş. Bu anlamda gerçekten anayasayı, hukuku ve milletle devletle olan sözleşmeyi bozan kişi bugünkü modern tabiyle terörist olmuş oluyor. Asi, isyankar olmuş oluyor. Devletler de hukuk düzenini sağlamakla sorumludur.
Birinci görevi.
Birinci görevi budur. Ve uluslararası hukukta zaten devletlerin hukuku üzerine işler.
Hocam zamanımızın daraldığının farkındayım ama şu soruyu sormadan geçemeyeceğim. 3. Mustafa dönemine sanıyorum önümüzdeki hafta ancak devam edebiliriz. Bu programlarımızda bizlere açıkladığınız Celali isyanları, bu isyanlarla karşılaştırıldığında Celali isyanların kemiyet açı yani sayısal açıdan değil ama bir niteliksel dönüşüme uğramış şekli midir? Yoksa bu isyan tipi başka mıdır hocam?
Devamıdır. Celali isyanlarının devamı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Anadolu'daki isyanlar Timarlı Sipahi isyanları olarak biliniyor bir başka isimle ve Celali isyanları İstanbul isyanları olarak başladı başta. Daha sonra Anadolu'ya sirayet etti ve askeri sınıf içerisinde Timarlı Sipahilerin ve toprak sisteminin bozulmasıyla ilgilidir. Yeniçerilerin de bozulmasını gösterir. Çünkü Yeniçeriler Timarlı Sipahilerin ellerindeki arazileri ve geçim kaynaklarını aldılar. Onlar da bu askeri görevlerini yani Timarlı Sipahilik görevlerini eşkıyalık yaparak başka şekilde halktan dolayısıyla devletten çıkarma kararı aldılar. Yeniçerilerle mücadelelerini bu şekilde yapma kararı aldılar. Bu da tabii ki asayişsizlik, toplumda huzursuzluk, güven bunalımı dediğimiz hatta maddi açıdan da büyük sıkıntılara sebep oldu diyebiliriz.
Hocam 3. Mustafa dönemine dönersek nasıl bir sultandı?
3. Mustafa kafes eğitimi sistemiyle yetişmiş. Devlet hayatında fazla tecrübesi olmadan birdenbire tahta geçmiş. Bununla birlikte ufku açık bir hükümdar olarak tanımlayabiliriz. Yenilikçi bir padişahtı.
Hocam kafesin içerisinde bunu nasıl başarmış olabilir?
Çok kitap okuduğunu biliyoruz. Yani bazı hükümdarlar kitap okumayı şehzadelikleri döneminde çok seviyorlar. Ve özel dersler alıyorlar. Yani kafes dediğimiz şey bugünkü kafes bir odada hapsolma değil sadece. Sarayın içerisinde özel bir konakta ve bölümde bahçesi de olan bir yer. Dışarı çıkmaları planlı programlı. Belli bir sahanın dışına çıkmaları yasak olduğu için onlara ders hocaları askeri olarak da teorik olarak da bütün dersleri almakla yükümlüler. Çünkü bunların hükümdar olacakları bekleniyor. Ondan dolayı kafeste de olsalar eğitimlerine devam etmekle birlikte güvenlik açısından sağlam ve gözetim altında bulunacak bir şekilde.
Hocam tutuyorlar. Okuyarak yani Sultan 3. Mustafa Han okuyarak evet. Ufkunu açmış.
Yani tabii davranışlarında, psikolojilerinde ona göre farklılıklar olabiliyor. Çok ciddi anlamda reformcu bir padişah olduğunu söyleyebiliriz. Koca Ragıp Paşa'yı getirip bütün reformları yaptıran askeri sınıfı elden geçirten ve ayrıca yani Yeniçeri Ocağı'nın reformu projesini yenileyen Timarlı Sipahilerin Anadolu'daki isyanlarını Levantan sınıfını ki donanma sınıfından olan askerlerin de bir süre işsiz kalarak Anadolu'ya dağılması ve isyanı söz konusudur. Onların ortadan kaldırılmasını da planlayan Koca Ragıp Paşa'dır. Sultan 3. Mustafa'nın Koca Ragıp Paşa'nın söylemleri ve yönlendirmesiyle pek çok askeri başarılara da imza attığını söyleyebiliriz.
Hangi dönemi kapsıyor hocam?
1757-1774 yılları arasında yaklaşık 17 yıl hükümdarlık sürmüş 3. Mustafa. Kendi zamanında ekonomiyi düzeltmek için de tedbirler aldığını biliyoruz. Askeriyenin, askeri sınıfın yani yeniçerilerin maaşını düzenli olarak almasını sağlamıştır. Osmanlı devlet geleneği içerisinde tahta geçtikten sonra culus bahşişi dediğimiz bir tahta geçme merasiminin ödülü vardı. Halka ve özellikle askeri sınıfa özel bir yağma yaptırılırdı. Yağma dediğimiz şey yani bahşiş dağıttırılırdı. Ödül ve ikramda bulunulurdu. 3. Mustafa son defa böyle bir programı yapmıştır. Bu son yani Osmanlı padişahlarından başka yapan olmamıştır. Sonuncusudur.
Evet, değerli dinleyicilerimiz 3. Mustafa dönemini de hemen hemen toparlamış gibiyiz. Daha da hızlanma niyetinde Gürey hocamız. Biz de program olarak öyleyiz. Hocam bu haftaki kitap armağanımızı kazanan dinleyicimiz Almanya'dan Hakan Özgüven olmuş. Tebrik ediyoruz kendisini. Ayrıca bizlere selam ve saygılar göndermiş bir mukabele Sayın Hakan Özgüven.
Biz de Hakan Bey'e iyi okumalar diliyoruz. Gerçekten güzel bir eser. Osmanlı Sarayı hayırlı olsun diyoruz.
Güle güle okusun değerli dinleyicimiz. Programımızın sonundayız bu haftada. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağolunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun, var olun.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz.
tarihinin izinde.